Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
İlk olarak bayram kutlamasıyla başlayalım. Biraz buruk bir kutlama olacak çünkü geçtiğimiz hafta maalesef hain bir terör saldırısı daha yaşadık havalimanımızda İstanbul'da. Onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Güvenlik görevlilerimiz şehit oldu. Pek çok ocağa ateş düştü. Umuyorum ki bu bayramla birlikte yeni dönemde tüm bu olaylar sona erer. Tüm bu bir daha böyle kötü olaylar yaşamayız. Ve daha mutlu, daha huzurlu bir ortamda hayatımıza devam ederiz.
Aslına bakarsan herhalde uluslararası havalimanımızda böyle bir şey yaşamak şok etkisini biraz daha arttırdı. Yoksa aslında biz şehit haberlerine, ölüme çok alıştık ne yazık ki.
Maalesef, maalesef.
Yani bir bombanın patlayıp onun üstünde vatandaşımızı öldürmesi, 41 vatandaşımızı öldürmesi Ankara'daki patlamalarla karşılaştırdığında yani şey kalıyor. Orada da oldu, hani burada da oldu. Bir şey değişmemiş gibi görüyorsun süreci ne yazık ki. Garip bir şey oldu. Allah sonumuzu hayretsin diyoruz.
Umuyorum ki.
Hani önlem almak lazım. Yani Allah'a havale et bir yere kadar. Çünkü bizde şöyle bir durum var biliyorsun tevekkül inancında. Sen ilk önce her şeyi yapacaksın. Ondan sonra Allah'a havale edeceksin. Diyeceksin ki benim elimden ancak bu kadar geldi. Ben aynen. Artık bundan sonrasını yapamıyorum. İmkanlarımı gerçekten sonuna kadar kullandım. Ondan sonrasında diyeceksin ki Allah'ım sen beni koru ya da sen hani işlerimin tamam ermesinde yardımcı ol. Biz ne yapıyoruz biliyor musun?
Biz hayatımızın her aşamasında
Allah'ım sen bana yardımcı ol. Böyle oturuyorsun. Böyle bir şey yok. Yani zaten bu dinimizde yok. Anlatabiliyor muyum? Hani kader, iman tamam her şey var da arkadaşlar böyle bir şey yok. Siz yapacaksınız. Bu dünyada imkanlarla, Allah'ın size verdiği imkanlarla, fiziksel imkanlarla, bilimin verdiği imkanlarla elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra diyeceksin ki ben sınıra geldim. Bundan sonrasını Allah'a havale ediyorum. Çünkü bu insan olarak benim yapabileceğim bir konu. Ben insan olarak yapabileceklerimizin hepsini yaptığımızı düşünmüyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde insan olarak yapabileceğimiz her şeyi yapar. Ondan sonra Allah'a havale ederiz. Diyorum çok da uzatmadan geçelim.
Aynen. Bu konu çünkü alabildiğini uzar ve
evet, herkesin ya bir görüşen fikri var. Bazen yanlış yere gidiyor. Bazen biz de sinirlen falan böyle yanlış şeyler de söyleyebiliyoruz. Her şey söylediğimizde doğru değil ama bu benim düşüncem tabii. Sizi bağlar bağlamaz.
Umuyoruz ki arkadaşlar şey bundan sonrasında memleketimiz bu tür acıları yaşamaz. Bu nasıl önlenir, nasıl engellenir? Bunu devlet yönetenler karar verecekler. Biz teknoloji editörleriyiz. Bu konuda yeni nesil teknolojiler de var. Belki onlardan daha fazla istifade edilebilir.
İnşallah,
pek çok şeyler yapılabilir. Gelişmekte olan teknolojiler de var. Umuyoruz ki bunlar tez zamanda hayatımızın önemli noktalarına girer ve bu tür acıları yaşamayız.
Ama şunu gördük. Özel harekat birimlerinin havalanlarında beklemesi gerekiyor.
Yani çok sık yurt dışına gidiyoruz. Zaman zaman farklı havalimanlarında da görüyoruz. Sonucunda gerek silahlı kuvvetlerimizde gerekse de emniyette bu işte daha uzman olan, bu konuda daha fazla yeterli sayıda
özel ekipler, birimler var. Belki
onlar stratejik noktalara yerleştirilip bu tür konularda daha proaktif olması sağlanabilir. Şimdi biz normal gündemimize geri dönelim. Artık ne kadar konuşabileceğiz bilmiyorum ama konuşabildiğimiz kadarıyla arkadaşlar ki örneğin ben bu hain saldırı olduğu esnada Fransa'da etkinlikteydim. İçimden bir önünceme çekmek gelmedi ya. Telefonu verdiler dedim ben gideyim mümkün mertebe televizyonda haberleri takip edeyim. Sonrasında zaten ürünü bir şekilde çekeriz. Bu eksenle arkadaşlar gündeminde o şekilde konuşabileceğiz. Teknoloji dünyası için bir acı haberimiz var. Bu da yeni vergiler geldi. Yurt dışının işte ithal ürünlere gelecek gelmeyecek tartışmaları devam ederken o bir ara verildi. Orada bir dinlenme moduna geçildi ama birden kaşla göz arasında bir bu radyo vergisi diyebileceğimiz aslında TRT vergisi üzerinden ekstra vergiler geldi. Cihazına göre değişmekle birlikte telefonlar örneğin %7'ye varan televizyon ve tablet gibi ürünlere de işte cihazın yapısına bağlı olarak %2 ile %6 arasında değişen ekstra vergiler geldi. Zaten pahalıydı bu telefon kalburüstü ürünler. Daha da pahalı olacaklar. Orta segmentte de fiyatlar yükselecek. Giriş seviyesinde de yükselecek. İyi bir cihaz almak isteyenler biraz daha fazla para harcamak zorunda kalacaklar maalesef.
Ya şimdi TRT vergisi yurt dışında da var yok değil. BBC de mesela İngiltere'de vergi alıyor. Halkın vergileriyle kurulan kanallar. Sadece burada insanların isyan ettiği durum şu. Kimse TRT'yi izlemiyor Türkiye'de. Yani çok az bir kesim izliyor. Ve TRT ne yazık ki özel kanallarla yarışır hale geldi. Yani mesela bizden aldığı parayla süper belgeseller, içerikler üretmek peşinde koşmak yerine bildiğin drama
pahalı
dizileri çekiyor.
Diziler,
pahalı yapımlar çekiyor. Dizi çekmeye çalış yani. Bildiğin özel kanal ne yapıyorsa o da onu yapıp bir de reklam pastasından pay almaya çalışıyor.
Yani bir BBC'nin ürettiği belgesellere bak.
Yani
Yani kendin burada
dünyadaki alıyorsun. Dünyadaki standartları
i̇şte
belirliyor
adamlar. Planet diye bir belgesel var. Alıp izlemek istiyorsun mesela. Bir de hani TRT'nin yap. TRT'nin güzel işleri var. Yok değil.
Yok değil.
Onları göz ardı edemeyiz ama özel kanallarla yarışmak noktasındaki bir takım aksiyonlar almak yerine bence millete daha faydalı olabilecek içerikler üretilebilir.
Evet. Şimdi bizim insanımızın yorumlardan yani gördüğüm kadarıyla isyan ettiği nokta burada. Diyor ki tamam diyor hani vergi veriyoruz ama vergi nereye gidiyor? Ben bunun karşılığını alabiliyor muyum? O tarafta böyle sıkıntılar var. Yoksa şimdi Allah'a var şeyi görsek TRT bir belgesel yapmış. Geri kalan 100 ülkeye satmış bunu. Dersin ki tamam bak yani ben bir verdim, bir vergi verdim ama o 100 olarak geri döndü ülkeme. Hı hı. Süper bir şey değil mi? Yani katma değerli bir servis olur.
Ki bunu yapan da yapım şirketleri var Türkiye'de.
Var. Hani benim görmek istediğim bu. Keşke TRT vergisi alınmasaydı. Genel Ar-Ge destek vergisi diye bir şey getirselerdi bu %7.
Direkt Ar-Ge'ye aktarılsa.
Ben bilseydim ki bu %7'yi veriyorum ama telefona bir şey geliştiren, yerli üretim yapan birine gidiyor bu paranın bir kısmı. Açıkçası ben daha rahat olurdum. Zaten vergi alacaksan al. Ben
ki
bir şey söylemiyorum
zaten,
ama. Evet, zaten yani. Alıyorsun. Ama önemli olan insanların istediği şu yani. Tamam al ama yansıması olsun değil mi? Birazcık da o var. Yoksa şimdi ne kadar konuşsak boş. Vergi alınmış.
Artık.
Alınmaması daha iyi tabii ki. Ama keşke alınanla da bizim istediğimiz şeyleri görebilsek.
Evet kesinlikle haklısın. Şimdi yapılan düzenlemeye bakıyorum. Üzerinde radyo, FM radyo donanımı olan telefonlarda vergi oranı %7 olmayan ama internet üzerinden bu servisi alabilen telefonlarda da %6. Bu ne anlama geliyor? Artık FM radyo üzerine sahip telefonuna getirmek daha mantıklı olacak. Zaten internet herhangi bir data kullanmadan zaten radyoyu dinleyebileceksin.
Evet, %1 bir
farkla. Böyle bir durum söz konusu. Yine donanımsal olarak radyo üzerine alabilen telefon ve akıllı telefon bilgisayar özellikle bilgisayar tarafında %3'lük bir vergi durumu söz konusu. Televizyonlara ve tabletlere bakıldığı zaman da yine %2'lik bir ekstra vergi söz konusu. Yani televizyondan, tablete, bilgisayardan, telefona kadar donanımsal radyo özelliği varsa biraz daha fazla yazılımsal ya da internet üzerinden bu hizmeti alabiliyorsa bir miktar daha düşük olmakla birlikte artık daha fazla vergi ödeyeceğiz. Bu konuda neler düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen görüş ve önerilerinizi de bu videonun altına bizlerle paylaşın. Çünkü bir birey olarak ülkenin vatandaşlarının bu konuda neler düşündüğü önemli. Çünkü
çok önemli,
bizlere evet. Uygulanan vergiler bunlar. Bizim seçtiğimiz yöneticilerin bizlere getirdiği vergiler olduğu için arkadaşlar bunları hepimizin düzgün bir şekilde yorumlayabiliyor olması gerekmekte. Sıradaki haberimiz Android cephesinden. Android'in yeni sürümü neydi? Buna biz Nutella adını verdik. Dünyada da çok konuşuldu. Daha sonra Google Live etkinliğinde Google bunu halk oylamasını açınca Türkiye'de özellikle internet ortamında bunun Namık ismini verdirelim, kazandıralım diye özel bir takım çabalar da ortaya çıktı ama günün sonunda Google'un karar verdiği isim Nugget oldu. Çok sevdiğim tatlı değil açıkçası benim. Şimdi Ramazan döneminde çok aslında bunları konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Google'un tercihi bu yönde oldu. Umarız hayırlara vesile olur diyelim. Bu arada isim belli oldu ama yeni Android sürümünün hangi kodla geleceğini henüz bilmiyoruz. Android 6.0 küsur mu gidecek, 6.1 mi olacak ya da 7.0 mı olacak? Bu henüz netliğe kavuşmuş değil. Zaten geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Ekim ayı gibi yeni Nexus cihazlarla beraber biz tam olarak ne olacağını görürüz. Yeni Nexus cihazların çıkmasından sonraki hafta ve aylarda da muhtemelen diğer üreticilerin cihazlarına da bu yazılım güncellemesi gelmeye başlar diye tahmin ediyorum.
Android tarafında çok ucuz telefonları bir kenara koyarsak eğer güncelleme konusu sanki bu düzene girdi ama.
Baya baya bir düzene girdi gibi. Yani hızlı veren var, yavaş veren var ama kalburüstü telefonlarda hani 3 aşağı 5 yukarı pek çok telefon aldı.
Bir de 1-2 sene boyunca da almaya devam ediyorlar güncellemeyi.
Genelde 18 ay garantisi veriyor üreticiler ama tabii biz izleyebildiğimiz cihazlar için konuşuyoruz. Arada bizim göremediğimiz tabii ve almayan cihazlar da var. Sonunda yine okuzlarımız da bizlerle paylaşılır. Teknik olarak genel mantık şu arkadaşlar. İlk olarak amiral gemi telefonlara veriyor üreticiler bu güncellemeleri. Ardından çok satan telefonlara veriyorlar. Mesela ZD, Huawei gibi eğer ODM üretim yapıyorsa yine operatör telefonlarını sonlara koyuyorlar mesela. Ya da daha satan bir takım telefonlar sonlarda geliyor. Ticaretin temel kuralları çerçevesinde çok satan, pahalı olan ve ardından diğerleri diye bu güncelleme stratejisi devam ediyor arkadaşlar. Geçmiş haftanın herhalde en ilginç haberi buydu. iPhone ile evlenmek isteyen adam. Yani artık neyin kafasını yaşıyorsa, ne mutluysa. Gerçi kendine göre bir açıklaması var. Diyor ki, evlilik diyor duygusal bir girişimse diyor. Biz diyor duygularımızın çoğunu telefonumuzla yaşıyoruz diyor. Bizim her zaman yanımızda olan aslında yani şimdi cihaz desen cihaz değil. Şimdi adamın bakış açısına baktığınızdan bir maneviyat da yüklemiş telefonuna.
Şimdi bu adam duygularını bir şekilde açığa vurabilmiş tamam mı? Bir isime koymuş ve evlenmiş.
Sence samimi peki?
Ya samimi? Bunu yapamamış. Bu samimiyeti ortaya koyamamış. Birçok insan sokakta dolaşıyor biliyorsun. Teknolojik cihazlarıyla beraber. Aslında böyle bir aşk yaşıyorlar da dile getiremiyor onu. Çünkü forumlardaki savunmasından falan görüyorsun.
Yani bilmiyorum ama sanki yani öğrenilmiş çaresizliği yaşayan birisi gibi geldi bana. Kendisine özgüveni olmayan, hayatta beklediğini bulamayan, yalnızlık içerisindeyken kendisini hayata bağlayan cihaz olarak
adam noktayı koymuş ya.
Neyse, Aaron Çervenak isimli bu arkadaş evlenebilmek için, ki aslında evlenememiş, orada da yasalar teknik olarak izin vermiyor ama bir şekilde filmlerde, çünkü özellikle Las Vegas'ta bu tür işlerin daha kolay yapılabildiğine dair bir takım betimlemeler vardı. Kendisi herhalde bundan olsa gerek ki Los Angeles'tan Las Vegas'a gitmiş, bir düğün alanı organize etmiş, böyle bir düğün merasim havası vermiş ama teknik olarak tabii öyle bir durum söz konusu değil. Bugün cihaz evliliğe sıcak bakan bir yasa dünyanın herhangi bir ülkesinde maalesef yok arkadaşlar. Ama bu bir kıyamet alameti olarak algılanabilir mi?
Çocuklar nasıl bir şey olacak ama bile ortaya çıkan işletim sistemi.
Şimdi bu çok güzel okuyucu yorumları vardı. Yani bir sonraki versiyon çıktığı zaman ne yapacaksın? Yeniden mi düğün yapacaksın? Şu ankini aldatmış gibi mi olacaksın? Yazılım güncellemesi geldiği zaman nasıl hissedeceksin? Böyle tuhaf tuhaf da şeyler var ama çok mantıklı ve normal kabul edebileceğimiz bir şey olmadığı kesin. ZTE'nin yeni telefonu Axon 7, ki bizim de davet ettiler sağ olsunlar. Fransa'ya, Paris'e gittik Türkiye'den gazeteci arkadaşlarla. Avrupa'ya nihayet geliyor. Türkiye'ye gelme ihtimali var. En başta onu söyleyeyim. Herhalde gelirse de Eylül-Ekim dönemi gibi gelecek. Ama gelmesini de isteriz. Çünkü kağıt üzerinde güçlü bir telefon ve bu aynı özelliklere sahip ya da muadil özelliklere sahip telefonlarla kıyasladığımız zaman $100-150 civarında bir fiyat avantajı var. Nedir bu telefon? 5.5 inç boyutunda ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekranımız var. Snapdragon 820 işlemci var. Özel bir versiyonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama var ama yaygın model 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. İşte 20 megapiksel Samsung sensörlü kameralar vesaire, ama bu telefonun en önemli özelliği ses konusunda özel bir ses işlemcisine sahip olması ve aynı zamanda kulaklıkla hoparlör için stereo ses sistemine sahip özel amfilerin kullanılmış olması.
Bir de Ronaldo'nun reklamlarında oynaması herhalde.
Öyle bir durum da söz konusu ve Dolby Atmos tarafında ciddi optimizasyonlar içermesi. Özellikle Dolby Atmos'la birlikte videolarda muazzam surround'a yakın, çevresel ses deneyimine yakın, gerçekten kulağa hoş gelen bir ses deneyimi sunuyor. Ve 3140 mAh'lik hızlı şarj özellikle bir de pilimiz var.
Bu işin babası HTC vazgeçerken Çinliler sahiplenmiş görünüyorlar.
Çinliler sahiplenmiş görünüyorlar.
Ve çok güzel kullanmışlar.
Güzel kullanmışlar ve Çinliler özellikle Dolby'le çok yakın çalışıyorlar. Şimdi ZTE'de bir Dolby Atmos yakınlığı var. Lenovo'nun keza tabletlerinde Dolby Atmos'la yakın çalıştığını da biliyoruz. Deneyim olarak gerçekten sağlam deneyim sunan cihazlar olduğunu söylemem gerekiyor. Kulaklığı da yine yüksek çözünürlükte ses deneyimi sunabilecek yapılanmaya sahip. Yani
tasarımı da çok hoş telefonun. Yani
tasarımı şimdi güzel. BMW ile iş birliği yapmışlar.
Evet, hoparlör olan telefonlar üst tarafta biliyorsun kalın olur. Ayza kısmı falan. Bunda o kalınlık falan
yok. Çerçeve kalınlığı evet. Nispeten diğerlerine nazaran çift hoparlör sahip, ki Sony tarafındaki Xperia ve HTC telefonları gösterebiliriz. Evet. Onlara nazaran biraz daha güzel görünüyor. Arkadan bakıldığında yine fena olmayan bir telefon, ki parmak izi okuyucusu arkada. Metal yekpare bir kasaya sahip. Ki dediğim gibi BMW ile zaten işbirliği yapmışlar. Tek handikap var, biraz ağır tabii. Özellikleri ve cüssesiyle orantıladığımız zaman 180 gramlar civarında bir ağırlığı söz konusu. Peki fiyatı nedir bunun? Amerika'da $450, Avrupa'da da 450 ile 500 avro civarında değişen fiyatlandırması var 4 GB RAM'li versiyon için. Türkiye'de gelirse işte şu anki amiral gemi telefonların Avrupa'da 600 euro civarında, 600-700 euro civarında olduğunu düşünürsek eğer, işte 300-400 lira herhalde onlardan daha ucuz olacak gibi. Yani hani HTC One ve S7 2600-2700 evet. Ki HTC One daha da pahalı. Bu telefonu ben 2500 lira altı seviyede bekliyorum.
Ben ZTE telefonları bir tek operatör tarafından hani çok alıp kullanmış biri olarak ben şunu söyleyebilirim.
Bu modele kadar.
Yani bu telefon hakkında tam net şeyler söyleyebilmek adına telefonu en az 3 ay kullanıp o yazılımla nereye kadar gidiyor görmek lazım. Şunu söyleyeyim.
Test örneği bize verdiler orada. Test örneği demo olarak kurdukları stand telefonlarıydı. Onları bize verdiler ve üzerine Çin yazılımı var. Ona bir uluslararası ROM bulup da kurmak gerekecek ister istemez. Çin yazılımındaki sorun ne arkadaşlar? Google Market yok mesela. Kendi marketinde Google Play var. Onu kurduğunuz zaman yine çalışmıyor. Dolayısıyla bir uluslararası ROM, uyumlu bir ROM bulmanız gerekiyor. Şu aşamada açıkçası görünen o ki zaten yazılım konusu henüz tam hazır değil. Arayüzü Türkçeleştirmişler. Kendi arayüzü var. Bunda Türkçe desteği gelmiş ama o da tam Türkçe denemez. Belli noktalar yine Çince kalmış.
İşte yani Çin'den en büyük zaafı bu. Yazılım kısmı yok.
Şöyle yapıyorlar genelde. Şimdi Çin'deki kapa şu. Genelde onların operasyonları da şu şekilde oluyor. Her Çinli şirket için geçerli olmasa bile. Şimdi ZTE diye bir şirket var. Ya da X bir Çinli şirket var ve onun Türkiye ofisi var. Yine aynı isimle geçen. Ama öyle bir durum söz konusu ki Türkiye ofisi onun branch ofisi gibi olsa da, yani aynı ismi taşıyan yansıması gibi olsa da ayrı bir ticari kurum. Ve Türkiye'ye getireceği malı Çin'deki şirketten satın alıyor. Daha genel merkez Türkiye'ye yollarken zaten karını elde etmiş oluyor vesaire vesaire. Ve yazılım güncellemesi tarafında da şunu yapıyorlar. Diyor ki Türkiye ofisinden, arkadaş sen benden bu cihazı alacak mısın? Alacağım. Kaç tane alacaksın? 100 bin tane. Ha, o zaman tamam. Hemen lokalizasyona başlayalım. Hemen Türkçeleştirelim ama 3000-5000 için ya zaten ileri tarihe zaman veriyorlar, evet, ya da bir takım böyle sorunlar çıkabiliyor.
Problemler oluyor.
Ama telefon donanım olarak gerçekten başarılı arkadaşlar. Umarız tam Türkçe desteğiyle, uluslararası yazılımıyla yakın zamanda uygun fiyatla gelir. Çünkü işte Snapdragon 820'ydi. Donanım tarafı güçlü, sesiydi, kamerası derken zaten şu an kamera gemilerinden eksiği yok. Hatta evet, bazı açılardan fazlası olan bir telefon
çok gibi güzel duruyor.
Google'a devam edelim. Nexus programını biliyoruz zaten. Google kendi kontrolünde üreticilere, geliştiricilere örnek olması ve piyasaya yönlendirmesi açısından telefonlar yaptırıyordu ama son birkaç aydır Google'ın artık Apple'vari bir şekilde yazılımın dışında donanımı da kendi kontrolünde, kendi markası taşıyan cihazı üreticiye söyleniyor. Bu tuhaf bir yere doğru götürür pazarı.
Açıkçası bu çok dillendirildi. Özellikle Motorola'yı aldığında kesin dediler bu teorileri ortaya atanlar, iddiaları ortaya atanlar ama olmadı. Motorola'yı sattılar hemen, ellerinden çıkarttılar. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.
Bu son dedikodular yine Apple tarafından çok konuşan bu Washington Post gibi Amerikan gazetelerinin yorumları. Bloomberg vesaire yazmış sanırım.
Evet, onlar diyorum ya birçok şeyde iddia bulundular. Daha geçen de yine Apple hakkında bazı iddiaları vardı ama onlar televizyon üretecek iddiasında da çok uzun süre bulundular. Televizyon üretmedi ve şimdi sustular. Hani ne olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok. Bu yüzden ben Google'ın böyle bir işe atılacağını düşünmüyorum. Atılırsa Samsung gibi firmaları kaybeder. Bugün Samsung olmasa sence Android tarafında telefon almak için kaç nedenin kaldı ki?
Doğru söylüyorsun ama tabii orada şeyde...
Diğerlerinin satış rakamlarından belli oluyor zaten. Yok kesinlikle
zaten hani sonucunda bunun marka olabilmesi için en başta ciddi bir pazarlamayla belki yılları dağılacak bir yatırım yapman gerekiyor. Ama diğer taraftan da şu var. İşbirliği sona erdiği zaman acaba Samsung mu daha fazla zarar görür Google mu? Çünkü yazılım yani donanım hazır. Yani bugün bir Çinli'ye gidip desen ki sadece bana telefon üret, donanımı evet. Ver. Hemen yazılımı ben kendim koyacağım. Tuhaf bir noktaya doğru gider ama Google tarafında şunu biliyoruz. Bir CEO'nun açıklaması var. Biz donanım tarafında daha fazla... İşi konsantre, kontrol etmek ve daha fazla o tarafa yatırım yapmak istiyoruz dediği, kendi dediği açıklamaları var zaten bu yönde. Google'un kendi mobil işlemcisini geliştirdiğine yönelik de bir takım dedikoduları bir süredir tartışıyoruz. Ha, bunun sonucunda Google bir Apple olur mu? Yani yazılımla beraber kendi markasını taşıyan bir telefon çıkartır mı? Android işletim sistemi, Android marka bir donanımla beraber gelir mi? Bunu bilmiyorum ama başka bir durum söz konusu. Bu sene daha fazla Nexus cihazı göreceğimiz kesin gibi zaten iki tane HTC'nin yapacağını biliyorduk. Son gelen bilgiler gösteriyor ki Huawei de işin içerisinden çıkmamış ki... Google'dan gelen kaynaklar Nexus 6P'nin Google'ın şimdiye kadar en çok beğendiği Nexus telefonu olduğu yönünde Huawei'nin yaptığı telefon ki yeni HTC telefonlara ek olarak Nexus 6P'de çok fazla tasarım değişikliği olmadan muhtemelen donanımı değiştirip 2016 versiyonu diye de piyasaya sürebilir. Ya
benim bu tarafta şöyle bir düşüncem var. Şimdi Android telefonlara baktığımızda standart Android deneyimi, Nexus deneyimi zaten birçok kullanıcının artık uzaklaşmaya başladı. İstemediği bir deneyim oldu. HTC 10 kullananlara baktığımda HTC 10 güzel bir telefondu. Fakat yazılım kısmındaki o sadeleşmeyi birçok kullanıcı beğenmemeye başlamış durumda. Yani Sense'in artık Sense'likten çıktı. Neredeyse Google'ın standart Android arayüzüne döndüğü söyleniyor. Bugün Samsung'un getirdiği cheat ekranın falan Google tarafından M'le beraber standart haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Uzun zamandır Samsung kullanıcılarının not yapan birçok özelliği diğerleri bir şekilde kendilerine alma çabası içindeler. Yani şimdi Samsung'u ki sen düşün. Zaten ellerinde bir tizen vardı çok uzun zamandır deneyimledikleri. Google'da olan ayrılıkta ilk sene, ikinci sene belki tökezlerler ama... Üçüncü sene senin Tizen işletim sistemlerinin bir telefonu almamak için hiçbir nedenin kalmayabilir. Çünkü son istatistikler şunu gösteriyor arkadaşlar. Çok enteresan. Akıllı telefon kullanıcıları yazılım indirme işinden uzaklaşıyorlar. Yeni yazılım yüklememeye başlamışlar telefonlarını. Çünkü Facebook, Twitter, Snapchat gibi yazılımlar...
Artık kurulu geliyor çoğu
evet,
zaten telefonu.
Evet, kurulu gelmesinin dışında sadece bu üçünü yüklüyor. Başka gidip yazılım yüklemiyor erdi. Yani kendinizi bir düşünün. Belli bir kitle var. Evet, oyunlar şu çıkmış, bu çıkmış. Aman oyunu da indireyim, bu oyunu da indireyim. Belki yapıyordur ama ben de çok yazılım yüklemiyorum. Kaç tane yazılımım var ki?
Ben de
Spotify yüklü işte bir kesin garanti olarak. Twitter'ı çok kullanıyorum. Facebook yüklüyorum. Şimdi Snapchat eklendi yanlarına. Bir daha açıp baktığım yazılım yok yani öyle kolay kolay.
WhatsApp'ta Google'ın kendi standı. Zaten Google'ın tek başına kendi uygulamaları bile günü idame etmesi için yeterli geliyor.
Yani günün sonunda Tizen ya da bir başka işletim sistemi için aslında şans yok değil, var. Yeter ki onlar da arayüz olarak artık kullanıcılar istedikleri deneyimi sunabilsinler. Windows Phone tarafına baktığında yazılım marketi falan gelişti ama hala da bana sorarsan kullanım zorluklarından dolayı işletim sistemini bu tarafa doğru bir atılım sağlayamıyor. Yani kullanıcıların o yakaladığı noktaları bulamıyor bir türlü. Çünkü fiyat performans oranı gitgide kötüleşmeye başladı telefonların.
Tabii market tarafında şey önemli. Dediğinde haklısın. Uygulama tarafında öyle bir durum söz konusu ama diğer taraftan özellikle film ve müzik satışlarında belli bir artış var. O tarafa da ciddi. Eğlence tarafı çünkü giderek büyüyor. Ve şu da var. Hani arayüz tarafında da şöyle bir durum var. Hakikaten çok uzun süre biz Nexus arayüzü yani standart vanilla Android arayüzünü istedik. Çünkü neden?
Akıcıydı.
Akıcıydı. O dönem telefonların donanımları bu kadar güçlü değildi. Arayüzler bu kadar optimize değildi. Zaten üreticilerdi. Hani o optimizasyonu yakalayabilmek adına sadeleştirme yoluna gittiler ama zaten doğası gereği telefonların performansı iyice artınca insanlar ister istemez ekstra fonksiyonlar istiyor. Nedir bu? Herhangi bir müzik ya da video formatını açabilecek bir video player istiyorsun. Evet. Bir çoklu ortam oyuncusu istiyorsun ki Google'ın standart uygulamaları günlük pek çok işlem yapabilecek düzeyde olsa bile işte gelişmiş flag desteği, gelişmiş altyazı desteği videolar için söz konusu olduğu zaman işte Google, Samsung kendi uygulaması kadar ya da HTC'nin kendi uygulaması kadar başarılı değil.
Evet.
İşte bundan dolayı gideceksen markete gidiyorsun bir video player uygulaması kurmak için. Orada bir aslında ironik de bir durum söz konusu. Fakat dediğim gibi kullanıcılar bence hızlı çalışsın ama bir takım temel özelliklerden de vazgeçilmesini istiyorlar. Zaten Samsung'un son yaptığı araştırmada onu gösteriyor. Bir takım fancy özellikleri, yani eğlence özellikleri, fark yaratabileceği özellikler
evet,
olduğunu söylüyorlar.
Yani burada Samsung evet etkilenir ama ben sana söyleyeyim Google daha fazla etkilenir. Çok büyük şeyi kaybedecek. LG olmayacak artık hayatında. Samsung olmayacak. Çinli üreticilerin hepsi ayvayı yiyecekler zaten. Çin diye bir yer kalmayacak.
Yani geçen hafta
Google'un köleleri haline gelecekler.
Huawei kendi platformunu geliştiriyorum, geliştirmiyorum diye hafta içinde başka bir açıklama vardı. Son noktaya kadar diyor biz Google'la çalışmaya devam edeceğiz diyor. Yani evet. Aslında bu bir yine öğrenilmiş çaresizlik mi acaba? Çünkü yazılım olayı hakikaten şimdi bir işletim sistemini yazdım çalışmaya başladı ama günün sonunda ya psikolojik olarak seni şu zorluyor. 2000'den para vereceksin. Dediğin gibi uygulamaları kurmasan bile uygulama marketi boş.
Evet.
Ya bu rahatsız eder insanı yani 2000'den.
İşte Samsung tarafında o hızlı da olabilir ama diğerleri gerçi Çinler de mesela.
Ya Samsung'da da yani evet çok büyük şirketle nereye kadar dolduracaksın?
Ama şöyle bir şey düşünsene Erdi. Yani bu tabii ki bir teori. Samsung ne kadar izin verir ya da diğerleri ne yapar bilmiyorum. Şimdi Selfish platformu var bir tarafta. Hı-hı. Bir tarafta da Tizen var. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Eğer Samsung'san bu konuya çok atılıyorsan Google kapattı mı herkese? Kankiler gelin ya. Açtım ben bunu. Siz de koalisyona katılın. Çok büyük bir güç olursunuz.
İşte denediler, olmadı. Migo'da denediler mesela. Intel'iydi, LG'siydi, diğeriydi.
Bak Intel olmadı. İçin içine girdiği zaman hiçbir şey olmuyor zaten. Intel'i bir kenara koymak lazım.
Yani işte.
Bir de orada ne vardı? Nokia vardı.
Nokia vardı, keza o da olmadı. Ama sonucunda
İki başarısız film.
Sonucunda aslında teknik olarak ortada bir Linux var. Olay üzerine kurgulamaya evet. bakar. Ha, dediğin gibi eğer firmalar bir araya gelip bir konsorsiyum kurabilirlerse ve dünyada Google'ın dışında kalan tüm yazılımcıları bir araya getirebilirlerse ki ona muhtemelen Microsoft gibi firmalarda dahil olmak isteyebilirler. Olabilir yani sonucunda.
Çünkü Ubuntu da var sonuçta biliyorsun telefon kısmı.
Kesinlikle haklısın.
Sonucunda. Ya da Windows'un da yükseliş olabilir bak doğru bir şey söyledin.
Ya, o, ya pek çok ihtimalden bahsedildi işte bugün cep telefonunda mobil işletim sistemi devrimi 10 yıllık bir geçmişe sahip. İşte yani market olan bir telefonu baz alacaksak ya işte 2007 iPhone çıktı.
Işte.
2008 yani ilk senesinde yoktu markette. 2008 evet. 8 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Artık süreç çok daha hızlı gelişiyor. Teknoloji çok daha hızlı ilerliyor. Belki 5 senede Android'e alternatif. Evet. Belki ondan daha iyi platform bile çıkabilir ama.
Kullanıcının yararına olur yani bu sonuç.
İyi adımlar atmak lazım işte. Çünkü yeni bir şey başlatmak zor olduğu gibi olmuş oturmuş platformların eriyip bittiğini de gördük biz. İşte BlackBerry. Evet. Birazdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla orada ne olup bittiğini görmek gerekecek. Apple tarafında yine geçim sapla konuşmuştuk. iPhone 7'de tasarım belki çok fazla değişmeyebilir ama teknik olarak belki de en büyük değişiklik 3.5 mm jack'in çıkartılıp Lightning portu üzerinden artık müzik dinlenecek olması ki Çin'den Lightning destekli AirPod kulaklığında görüntüyü sızdırmışlar. Bildiğin hani Lightning arayüzünü kullanan bir kulaklık haline gelmiş. Lightning portuna taktığınız yerde artık sonucunda portun kendisi genişlediği için 3.5 mm'ye nazaran daha kalın bir bağlantı noktası oluşmuş ama ses konusunda daha vaatkar olacağı söyleniyor. Tabi standart kulaklık olduğu için bunda tabi çok fazla özellik beklememek gerekiyor ama halihazırda zaten Lightning kulaklıklar var ve örneğin Philips'in vesaire var. Kendi içerisinde dakı olan kulaklıklar bunlar. Genel olarak düşünce şu, bu değişimle beraber Apple ekosistemindeki ses deneyimi gerek kutu içerisindeki standart kulaklıktan gerekse de pahalı kulaklıklara kadar çok ciddi bir gelişim göstereceği yönünde.
Ben kutu içindeki kulaklık hakkında öyle pek düşünmüyorum Erdi. Çünkü oradaki olay sadece oradaki iki pini analog işte sinyali yollamak için kullanıyor olması. Yani kalkıp da o kulaklığa dijitali analoga çeviren ekstra bir DAC ünitesi falan koymuyorlar. Bildiğimiz standart kulaklığın ucu değişmiş sadece. Çin'den telefon geldi biliyorsun Leeco. Adam dönüştürücü koymuş. İstediğin kulaklığı bağlıyorsun. Dönüştürücünün de maliyeti bir dolarlık bir şey yani.
Bu arada zaten bu haber için yine geçim saftaki dedikodu hala güncelliğini koruyor. Bu Çinli kulaklığın 3. parti bir firmanın yaptığı hani sonucunda Lightning kulaklık şu an kullanabiliyorsun zaten. Evet. AirPod tasarımlı bir 3. parti firmanın yaptığı kulaklık olabileceği, Apple'ın standart kulaklığının hala 3.5 mm olup dönüştürücüyle yine iPhone takılabileceği iddiası da hala güncelliğini
evet,
koruyor.
Yani bize gelen Leeco telefonun da içinden bir kulaklık çıkmıyor. Sadece dönüştürücü çıkıyor. Herhangi bir kulaklığı takabiliyorsunuz. Bunun en büyük dezavantajı kullanıcı açısından baktığınızda ki ben bunu yaşadım. Telefonu şarj ederken aynı zamanda müzik dinleyemiyorsun.
Evet.
Özel bir öyle kabloya bir daha var. İhtiyacın oluyor. Öyle bir problemi var. İhtiyaç duydun mu? Duydum ve beni sinir etti. Ekstra olarak o dönüştürücüyü bazen kaybediyorsun abi ya da evde bırakıyorsun. Bana oldu. Bir hoparlöre bağlaman gerekiyor. Bağlayamıyorsun. Ya ilk defa hayatımda dedim ki ya insan ihtiyacı olmayınca elindekilerin kıymetini bilmiyor gerçekten. O telefonda öyle bir engel yaşadım.
Bir de Apple'da kaybedeceksin. Apple'da kaybedersen muhtemelen 40-50 doları da.
Evet. Öyle bir durumda söz konusu olabilir yani gerçekten. Açıkçası. Sıkıntı çok büyük o tarafta. O dönüşüm süreci USB yani mini USB'den, micro USB'den Tip-C'ye geçişten daha çok can sıkacak.
Gerçi şimdi Intel'in öncülüğünde yine Tip-C standartı üzerinden de normal hani Apple dışındaki kalan telefonlarda da 3.5 mm'den kurtulma ya da oradan vazgeçme bir girişimi var.
Zaten şu anda ses alabiliyoruz bu arada onu da söyleyelim yani. Anlıyoruz. Herhangi bir Tip-C portuna sahip telefona dönüştürücüyü soktuğunuzda oradan ses geliyor.
İşte ne işe yarayacak bu? Daha iyi beslemeyle belki hani DAC'a sahip olan bir tepki akmaya çıkmasını türetecek ama onunla
tekrar ödeyecek. Active noise cancelling özelliğine sahip evet, kulaklıklar olabilirler. Ucuz değil ama şöyle bir şey var. O kaliteyi bir kez yakalarsa kullanıcı şeyi görecek, değdiğini görecek yani.
Zaten işte o kalite standartından dolayı bugün mesela uluslararası sürekli yolculuk yapan kullanıcılar hep mesela Bose'nin bir kulaklığını alıyor evet. Ya da başka bir şey alıyor. O kalite hakikaten kullanıcı yakalayınca vazgeçemiyorlar maalesef diyorum çünkü o standart şu anda pahalı bir standart. Apple'dan bir başka birimiz daha var. Apple muhtemelen önümüzdeki aylarda içerisinde grafik kartı olan, grafik çipi olan bir Thunderbolt arayüzünü kullanan yeni bir monitörün duyurusunu yapacak gibi görünüyor. Bu sağlam kaynaklardan gelen bir bilgi.
Çok enteresan bir şey yalnız bu.
Nedeni de şu, sen de mesela uzun süre kullandın. MacBook mesela ya da MacBook Pro içerisindeki GPU'lar zayıf.
Evet.
Çok zayıf gibi düşünebiliriz hatta. İşte o Retina ekran standartını koruyabilmek için direkt MacBook'u bu monitöre sahipsen taktığın anda MacBook'un GPU'sunu devre dışı bırakıp kendi GPU'su üzerinden işlemleri yapmaya devam edecek. Ya Apple kapması işte.
Fantastik bir fikir bu. Çok güzel olmuş. Fiyatı tabii ki uçuk olacaktır. Adam müşteri bulduğu için böyle fantastik fikirler hayata geçirebiliyor. Yani ofis ortamı için falan bulunmaz nimet.
Muazzam. Ya Apple müşterisi bunu alır. Evet. Hatta Apple neden kendi Apple biliyorsun çok uzun süre sinema display adını verdiği kendi monitörleri vardı.
Ve uzun zaman piyasada ondan başka da 4K monitör yoktu arkadaşlar.
Ondan büyük monitör de yoktu evet. Hatta zamanın hakikaten en büyük monitörlerinden birisiydi. Hani Apple bu jenerasyonu yenilesin, yeni sinema display'ler piyasaya sürsünde çok ciddi talep oldu. Yurt dışına zaten forumlara ve sitelere yansıyordu. Bu monitörde müşteri bulur çünkü içerisinde GPU olan, MacBook'un taktığından da daha yüksek grafik performansıyla uygulamalarını çalıştırmaya devam edebileceğin monitörden bahsediyor.
Yani teknolojiyi kullanmak çok keyifli olacak.
Keyifli olur. Ha burada tabii ki kullanılacak Thunderbolt arayüzü için ilgili bilgisayar destek vermesi gerekiyor ki o bağlantıda darboğaz yaşanmasın.
Yani yeni nesillerde var zaten.
Yeni nesillerde var aynen. Bir de tabii kim kazanımı çıkar? Muhtemelen AMD'nin içine biraz daha fazla gelecektir. Çünkü Apple şu anda GPU tarafında AMD ile çalışıyor ve bu monitörün içerisine de Polaris serisi bir GPU'yu koymuş olabilirler.
Şimdi sen sunuma katıldın. Ne diyordu adamlar? Ultrabook'a biz GPU sokabileceğiz artık diyordu. Aynen yani. İşte bu önemli bir gelişme.
Z yüksekliği 1.5 mm olan dünyanın en ince GPU'suna sahibiz diyorlardı ve en küçük GPU'muz bile Polaris'te AMD için konuşuyoruz. 2 teraflop civarında bir işlem gücü sunacak ki orada da PlayStation 4'ü baz alıyorlar. Evet. Hani baya baya multimedya yeteneği gelişiyor ki multimedya tarafında devam eden GPU'lar artık açık 265 encode decode edebiliyor. Bu tam bu konsepte uygun.
Ya video işlerken GPU hızlandırma sunsa zaten büyük nimet oluyor birçok dizüstü bilgisayar için.
Aynen öyle. Tabii Apple tarafında monitör dediğimizde akılları ister istemez monitör bilgisayar konsepti iMac de geliyor. Şimdi Microsoft'un da Surface serisi altında kendi iMac'inin yaptığı, yapacağı ve piyasaya süreceği konuşuluyor. Tablet yaptılar. Bilgisayar da yaptılar. Telefon yaptıkları zaten çok uzun süredir konuşuluyor. Şimdi bir de iMac. iMac tabii bize yani hepsi bir arada bilgisayarlar bize böyle çok sıcak gelmiyor ama Amerika'da pazar var. Amerika'da özellikle iMac'in çok sattığını biliyoruz. Surface serisinde Microsoft'un şu ana kadar yaptığı en başarılı donanım maliyeti olduğunu da biliyoruz. Tabletleri yine kendi içerisinde evet. Sattı. Surface Book yine çok konuşuldu. Telefon bayağı merakla bekleniyor. Ne diyorsun bu konsepte? Windows 10'lu. Tasarım olarak agresif, metal kasa bir, hepsi bir
Intel yaklaşık herhalde 5 yıl oldu filan. Bu hepsi bir arada konsepti çok tutacak, patlayacak, şu an şöyle olacak, bu an böyle olacak filan derken Apple satmaya devam etti ama PC üreticilerinde hepsi bir arada konseptlerini sadece şirketlere satabilir. O da ihalelerle. Gerisini kullanıcı gidip de marketten hepsi bir arada bir PC almadı. Çünkü şimdi bir PC ile Mac arasında kalan kullanıcının PC seçmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi PC'nin upgrade edilebilir, değiştirilebilir özelliklere sahip olması. Eğer adam biraz daha bütçe dostu bir şey arıyorsa bunu alıyor. Ama zaten değiştirilemeyen, fiyatı pahalı, aldığın gibi kalacak bir konsept istiyorsan 3-5 kuruş daha fazla veriyor, Mac tarafını tercih ediyor.
Aynen.
Daha komple, daha iyi çalışan bir sisteme sahip olmuş oluyor orada bana sorarsan.
Aynı fikirdeyim. Bu hepsi bir arada bilgisayarları ben ilk defa 2008-2009'da o civarlarda işte Sebit Fuarı'na gittiğimizde MSI ile beraber MSI'yi davet etmiştik. O zaman MSI'nin başına Zehra Hanım vardı hatırlarsın sen
evet.
De. Onunla ben MSI standını gezerken orada göstermişlerdi ki hepsi bir arada bilgisayarları. Ve ilk anlatılan şey konsept şuydu işte bu bilgisayarlar tüm evlerde mutfağa girecek işte evin işte hanımı yemek yaparken bir taraftan yemek tarifi takip edebilecek işte bir taraftan internete girebilecek vesaire.
İlk dokunmatik ekranları görüyorduk
aralarda. Yani böyle eğlenceli bir takım sunumlar vardı ama gelin görün ki aradan işte 7-8 yıl geçti bugün esnamesi okunmuyor.
Tablet girdi oraya zaten. Aynen yani öyle. Öyle koskoca bir makine.
Tablet girdi, telefon girdi yani. Hani evet. Bir tane büyük bir telefonun varsa zaten o tür işleri de yapabiliyorsun ama.
Doğru.
Dediğin gibi Intel'in de bu konuda ciddi ittirmeler oldu fakat büyümedi o pazar yani. İstenilen oranda büyümedi. Bugün eskisi kadar da çok fazla alternatif modelin çıktığında zaten göremiyoruz. Geçtiğimiz hafta Mark Zuckerberg'den bahsetmiştik. Kötü niyetli kişilerin kendi bilgisayarına sızmaması ve kendi örneğin konuşmanı dinlememesi ya da takip etmemesi adına bir takım önlemler almış. Kamerasını ve mikrofonun bantla kapatması gibi. Aslında güvenlik konusundaki endişelerini haklı çıkaracak bir gelişme yaşandı. Google CEO'sunun Quora hesabı eklenmiş oldu. Quora'yı bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Soru cevap platformu arkadaşlar. Reddit'e benziyor aslında bir açıdan. Sorunuzu soruyorsunuz. İlgili kişi cevap veriyor ya da ilgili kişi bir takım şeyler açıklayarak sizleri yönlendirebiliyor. Sundar Pichai'nin Quora hesabı hacklenmiş. Zaten Twitter ile işlenikmiş. Yapılan hackleme esnasında Twitter'a da yansımış bu. Hackleyen grup da hatta şurada ismini not almıştım ben. Bakayım görebilecek miyim? Evet. Armine isimli bir grup. Hack grubu ve bunlar daha ziyade teknoloji piyasasındaki yöneticileri hedef alan bir grup. Hacklenmiş oldu. Aslında geçen hafta Mark Zuckerberg'in de çok haksız evet. olmuş. Paranoyadan ziyade aslında haklı gerekçeler olduğunu görmüş olduk.
Hedef halineler sürekli olarak.
Evet, bunu da yaşamış
acaba
olduk.
Şifresi mi tahmin edilerek girilmiş yoksa farklı bir şekilde mi?
Bir acaba şifresi 1 2 3 4 falan mıydı yani? Karşısına açıklanıyor böyle güvenlik şirketleri en çok kullanılan şifreler, evet. En yanlış şifreler diye genel 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor. Bilmiyorum acaba kendisininki nasıldı. Bu önemli bir haber. Samsung Galaxy yeni telefonla yeni Galaxy A7 ailesinin tanıtımı esnasında Vulkan demosu da yapmıştı. Tim Sweeney gelmişti işte Epic biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız tarzında açıklamaları vardı. Samsung biraz Vulkan sadece kendi telefonlarında varmış havası yarattı ama Snapdragon 820'de de örneğin Vulkan desteği var. Fakat Samsung yazılım tarafında da ciddi yatırımlar yapıyor bu konuya. Şimdi Tim Sweeney'nin bir açıklaması var. Daha sonra da diğer gelişmeye geçeceğim. Tim Sweeney diyor ki Vulkan diyor bize telefonun işlem platformuyla grafik arasında dirsek temas sağlayarak daha yüksek performans. Zaten işte konsol
evet,
matı.
Hep
söylenen şey. Bunu söylüyor. Buna istinaden de Samsung E3 fuarında Vulkan demosu yapmış. Neyle yapmış? Bunu Need for Speed No Limits'in Vulkan özel bir Vulkan versiyonuyla bir demo gerçekleştirmişler. Zaten şu an demo ekranlara geliyor. Bir tarafta OpenGL üzerine çalışan Need for Speed No Limits. Diğer tarafta da Vulkan versiyonu var. Hakikaten Vulkan hem görsel olarak daha göze hoş geliyor hem de daha akıcı olduğunu zaten şu videodan bile anlayabiliyoruz.
Zaten biliyorsun Los Angeles'ta katıldığımız SIGGRAPH etkinliğinde de ilk Vulkan demolarını görmüştük. O zaman Snapdragon 810'lar mevcuttu. Bize 820'yi anlatıyorlardı. O telefonlarda bile öylesine gelişim sağlıyordu ki Vulkan erdi. Yeni 820 ve yeni Exynos işlemcilerde zaten uç noktada deneyim sağlayacağı kesin.
Kesin aynı fikirdeyim. Samsung tarafından bir başka haberimiz daha var. Smart Glove isimli bir özellik var. Geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştık yine. Şu anda Samsung'un J2 2016 modelinde kullanılıyor Galaxy serisinde. Note 7'de de olması muhtemel. Aslında ilk bu özellik sızdığı zaman şu akıllara gelmişti. Arka tarafta kamera halkası bildirim ışığı gibi görev yapacaktı. Farklı renk desteğine sahip olan. Aslına bakılırsa bundan daha fazla özelliğe sahip olduğu anlaşılmış Mesut. Birincisi zaten bildirim var. Yani telefona bir şey geldiği zaman o ışık yanarak bildirim gösterebiliyor. İsterseniz kişiye renk ataması yaparak o bildirimden kimin aradığını anlayabiliyorsunuz. Daha da önemli bir takım fonksiyonları var. Nedir bunlar? Örneğin sen arka kamerayla kendini çekeceksin değil mi? Eğer tabii kendini izleyemiyorsun ister istemez. Eğer kadrajda değilsen telefon sana örneğin sol tarafı yakarak sola kaydıyor. Sağ tarafı yakarak sola kaydıyor. Böyle ilginç bir takım özelliklerle bu teknolojiyi geliştirecekleri söyleniyor. Self assist fonksiyonu kapsamında. Değişik olacak gibi görünüyor.
Evet yani yeni farklı şeyler koymaları lazım zaten telefonlara. Arka tarafta yanan bir LED önemli. Eğer güzel bir kılıfınız varsa telefonu çoğu zaman yüzüstü de koyabiliyorsunuz. Toplantılarda falan yüzüstü duruyor telefonun. Hani çalan görünmesin etmesin vesaire tarzında zaten toplantı modunu alıyorsun. İşte bu taraflarda telefonun çalıp çalmadığını görmen açısından faydalı özellikler.
Ve muhtemelen yazılımsal seviyede de bu özellik hacklerler. Müzik çaldığınızda muhtemelen müzik ritmi uygun bir şekilde yanması, dönmesi gibi bir takım şeyler de gelir diye tahmin ediyorum.
Belki konserlerde de işinize yarayabilir.
Yarayabilir.
Evet.
Note 7 ile ilgili bir iki kısa haberimiz var. Birincisi artık pil tarafında 3600 mAh kesin gibi görünüyor. Son gelen bilgilerde hep o tarafı işaret ediyor. Ne diyorsun 3600 mAh 5.8 inçte?
Ya açıkçası ben daha büyük pil bekliyordum. Tamam yani 3600 mAh kötü değil ama ben 4000-4200 mAh falan bekliyordum. Bir atılım bekliyordum o tarafta. Şok oldum.
Böyle hep ağzımıza ucundan değdiriyorlar. Tamam işte 3200-3400 şimdi 3600 gibi görünüyor. Bu arada son çıkan bilgilerde zaten Snapdragon 820 tarafında 823'ün olacağını biliyorduk farklı ülke versiyonlarında. Ülkemize gelecek versiyonda da muhtemelen Exynos 8893 olacak. Şu anki seviyelerde 8890 var. 93'ten aldığımız kadarıyla muhtemelen GPU ve CPU'da frekans artışı olacak. Bir de iris taramanın artık kesin gözle geleceğine bakılıyor. Çünkü ön tasarıma ait bir takım dokümanlar ve aynı zamanda ön tasarımın fiziksel bir numunesi de ortaya çıktı. Üst tarafta normal kameraya kolay ekstra farklı sensörlerin olduğunu görmekteyiz. Samsung patentini de buna ek olarak sızdırmışlar. 3 kademeli lense sahipmiş iris tarama özelliği için kullanılan sensör. Ve görüntü sinyal işlemcisini kullanarak senin gözünün resmini çekiyor. Ve onu bir takım algoritmalarla işleyerek hatasız, farklı ışıkla, ışık ortamlarında şaşmayacak şekilde yeniden kontrol edebiliyormuş.
Valla önemli bir gelişme bu. Şimdi bazı arkadaşlar parmak izi tarayıcı varken ne işe yarayabilir diyebilirler ama mesela Microsoft'un Hello özelliğini kullanırken bile biliyorsun benzeri bir özellik var aslında Windows 10 telefonlarda da. Çok kolaylık. Yani parmak izinden daha hızlı bir şekilde ekranla iletişim kurup ekranı açmanızı sağlayabiliyor. Parmak izinin yerini alabilecek yegane teknolojiden biri ama arkadan ışık gelirken falan çalışıyor olması lazım tabii.
İşte çok o teknolojinin çok ilkel versiyonlarında arkanızda güneş varken sizi tanımıyordu. Farklı ortamlarda evet. Sıkıntı yaşatabiliyordu ama
ya Samsung'un uzun süre böyle yakından bakmana falan gerek vardı. Onu yine parmağını okut daha iyi zaten.
Aynen. Samsung'un iddiası bunların olmadığı yönünde. En azından patentin iddiası o şekilde bekleyip göreceğiz. Son iki haberimiz bunlardan çok kısaca değinelim. SanDisk 256 GB kapasitede dünyanın en hızlı microSD kartlarını duyurdu. Hani Note 7 varsa ki Note 7 muhtemelen SD kart slotu da olabilir. Al bunu tak işte. Evet. Yani böyle bir SD kart olmuş. Doldur bitmez. Telefonun pili bitene kadar 4K video çekebilirsiniz arkadaşlar.
Bunların güzelliği şey yani Android telefonlarda yeni bir telefona geçtiğinizde SD kart takıyorsunuz. Ama tüm fotoğraflar, videolar hiçbir şeyle uğraşmıyorsun bir daha.
Zaten artık uygulamada kurabilme yeteneği vesaire bir sürü daha geniş kapsam olan
da
var.
Uygulamada tekrar kurman gerekiyor.
Gerekiyor ama sonucunda.
Ama evet. Uygulama dataları kalıyor en azından.
Hem o hem bir taktığınız zaman telefonu işte sınırsız bir alanın oluyor. 256 GB. İster doğru. Uygulama kur, ister filmlerini arşivle, ister
bir anda Windows arşivle. Dursun. Arada PC'ye takar çalıştırırsın.
Aynen kesinlikle çok haklısın. İki farklı versiyonu var. Birisi Extreme versiyon, birisi Ultra versiyon. Tabii ki burada yüksek performans olan Extreme 100 MB saniye okuma, 90 MB saniye yazma var.
Bayram da geliyor değil mi? SanDisk'ten şöyle iki tane Extreme gelse.
Gelse fena olmaz ama çıkışı son çeyrekte olacakmış. Fiyatlarsa Extreme olan için $200. Extreme olmayan Ultra için ise $150. Ben $50 verir. Muhtemelen Extreme olanı alırım. Çünkü başka aletlerde de kullanılır. Telefon gibi düşünmemek lazım. Kamerası, şusu, busu pek çok yere
ben
girer bu.
Ben SD kart $200 vermem çok pahalı ya. Ya
ben de vermem de hani illa alacak olsam.
Evet $150 çıkan adam onu da çıkar diye
düşünüyorsun. Ben çıkmak zorunda. Sonra biz BlackBerry cephesinden BlackBerry'nin Hamburg kod adını taşıyan ve Neon ismine çıkması beklenen yeni bir telefonu sızdı. Şimdi şöyle bir tuhaf durum var. Sızdı ama şimdi BlackBerry bir süredir outsource telefon üretiyor. Yani bilinmiş bazı markalara örneğin TCL gibi ki Alcatel'in sahibidir bu marka. Telefonu tasarlıyor. Benim adamı üretir misin? Ürettiriyor ama bu telefon BlackBerry Hamburg bildiğimiz Alcatel Idol 4'ün aynısı. Almışlar klasayı, almışlar donanımı. İçerisine muhtemelen BlackBerry kendi yazılımı koymuş ve Neon adı altında piyasaya sürmeye
tamam,
hazırlamış.
Tamam ya bundan sonra Nokia gibi işte. Nokia'dan biraz daha sonlarda bir hareketlendiler.
Ya BlackBerry deyince aklıma Priv yani BlackBerry'in biliyorsunuz sürgülü kapaklı Android telefonu. Onu canlı yayında kullanamayan CEO aklıma geliyor da. Birden gülüme tutuyor. Yani bir de muhabiri anlatmaya çalışıyor, tanıtmaya çalışıyor. Bak diyor çekeceksin olacak falan. Donuyor vesaire yani bir şey. Bir
benim de aklıma şey gitmez. BlackBerry Türkiye ekibiyle o zaman konuşuyoruz işte. Z'yi konuşuyoruz. Nasıl buldun falan filan diye. Ya dedim fiyatı ne olacak? 1700 lira mı demişler. Dedim ki kapatırsınız ofisi. Bozulmuşlardı bayağı. Niye falan filan demişler. Ya dedim bu telefonu 1200'e sattın. Yoksa kimse almaz. Öyle de oldu. Hani o konuşma hiç aklımdan gitmez benim de. Çünkü çok şok olmuşlar da ben şaşırmıştım. Hani fiyatı o kadar şey buluyorlardı ki doğal.
BlackBerry'nin benim hayatımda en kullanırken en fazla keyif aldığım tablet. O zaman ismi Positron'du. Şimdi monetize oldu galiba. Türkiye'de bu bankacılık uygulamalarının çoğunu yazan şirkettir. Onun sahibi Fatih İşbecer'le tanışmıştım BlackBerry'nin geliştirici etkinliğinde. BlackBerry'nin tableti vardı biliyorsun. Ondan tablet almışım kullanmak, incelemesini yapmak için. O dönem için çok hızlı bir tabletti. Baya performans çalışıyordu. Odur yani.
Uçak gibi çalışıyordu donanıma göre. Yani sanki üstünde donanım bağımsız çalışıyor gibiydi.
Aynen öyle. Tabii biz kullanmadık ama zamanında BlackBerry botları kullanıp henüz akıllı telefonlar bu kadar yaygın değilken işte o BlackBerry Messenger falan kullanarak keyifli zaman geçirenler de var illaki.
Yanlış bilmiyorsam bizim editörlerimizden Ekrem 71 çok uzun bir zaman o BlackBerry tabletten haber falan girdi takip etti.
Doğrudur. Ben katıldığım toplantılarda o BlackBerry botun küçücük ekranında sunum notları alan adamlar gördüm.
Evet.
Klavyesi çünkü hakikaten çok hızlı yazabilenler vardı.
Değişik bir olay gerçekten. BlackBerry kullanan insanlar öyle devam ettiler ama tabii ki onlar da azalıyorlar. iPhone'a geçti bütün şirketler. Yani artık şirketler iPhone dağıtıyor.
Gerçi Obama çok uzun süre ısrar etti. Amerikan başkanı BlackBerry kullanma konusunda. O da ama bugünlerde ya geçti ya geçiyor öyle bir durum. Haberde gündeme gelmişti.
Bitti. Evet haberler bu kadar.
Bu haftada bayağı bir haberden bahsetmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta pazar bayramdan dolayı herhalde olamayacağız gibi görünüyor. Evet. Bir sonraki haftasında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.